Meclis gündemi.
Meclis gündemine hoş geldiniz. Türkiye'nin sıcak gündemini ve özellikle asrın felaketi olarak kayıtlara geçen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili son notları değerlendirmek üzere huzurlarınızdayız efendim. Programımızı Murat Baran hazırladı. Kumanda masasında sesimizi Sefa Aktan ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Hakkı Kurban. Ekip olarak Ankara'dan sevgi ve saygılarımızı sunarak başlıyoruz programımıza. Elbette yayınımız süresince sizlerin de görüş, öneri ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Hemen iletişim bilgilerimizi paylaşalım. Telefon numaralarımız +90 312 koduyla 463-34-19, 463-34-21. Sosyal medya üzerinden de bizimle iletişim kurabilirsiniz. Twitter adresimiz trttsr başlığını taşıyor. Elektronik postalarınızı meclisgundemi@trt.net.tr'ye gönderebilirsiniz. Efendim ülkemiz malumunuz olduğu üzere ne yazık ki 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketinde yitirdiği canların yasını tutuyor. Bir yandan da afetin olumsuz etkilerini gidermek, yaralara ilaç olmak, depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için müthiş bir seferberlik yaşanıyor. Sadece yurt içinde değil, Türkiye'nin gönül coğrafyası da Asya'dan Avrupa'ya ve Afrika'ya kadar farklı noktalardan bu seferberlikte yer alıyor. Şüphesiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın duyarlılığının da üst seviyede olduğunu görüyoruz. Bir kez daha depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Az sonra deprem bölgesine bağlanacağız ve gelişmeleri, yapılanları ve yapılacakları konuklarımızla değerlendireceğiz. Ama öncelikle son bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum. AFAD tarafından Türkiye saatiyle 11 itibariyle yapılan açıklamaya baktığımızda 11 ilimizi vuran depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının 36.187'ye yükseldiğini görüyoruz. 108.068 kişi de depremlerden yaralı kurtuldu. Kendilerine acil şifalar temenni ediyoruz. Hala depremin üzerinden 11 gün geçmesine karşın mucizevi haberler almaya da devam ediyoruz. Bugün de Kahramanmaraş merkezli Kayabaşı mahallesinde 17 yaşındaki Aleyna Ölmez mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı. Dile kolay, tam 248 saat sonra bu kurtuluş gerçekleşti. Kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz buradan. Enkazdan sağ kurtulanlar, depremden etkilenenler ve deprem kaynaklı yaralanmalarla hastaneye kaldırılanların sayısı 216.347. Onlar bölgeden diğer illere tahliye edilmiş durumdalar. Şu an bölgede en büyük endişelerden biri şüphesiz artçı sarsıntılar. Depremin ardından tam 4.323 artçı sarsıntı meydana geldi efendim. Bu oldukça yüksek bir rakam şüphesiz. Zaten deprem mühendislerinin yaptığı tespitlerde sıra dışı yer hareketlerini ve depremin oluş anındaki farklılıkları da ortaya koyuyor. Şunun altını çizelim. Depremlerin ardından gerekli müdahalelerin yapılıp yapılmadığı çok tartışılmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da afetin boyutlarından ve bölgesel etkilerden kaynaklı olarak ilk anlarda yaşanan zorluklara dikkati çekmiş. Ardından gerekli çalışmaların yapıldığını vurgulamıştı. AFAD da bugün yaptığı açıklamada arama kurtarmadan güvenlik birimlerine, yerel destek ekiplerinden gönüllülere kadar 253 binden fazla personelin bölgede görev yaptığını bildirdi. Hizmetlerin eksiksiz sunulması için bir gayret olduğunu da söyleyebiliriz. Yardım kampanyaları yapılıyor şüphesiz. Elbette ölenleri geri getirme şansımız yok. Hatıralarını yaşatacağız ama geride kalan vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak mümkün. Bu konuda da son dönemin en büyük yardım seferberliği başlatıldı. Dün akşam gerçekleştirilen ve TRT kanallarından da yayımlanan Türkiye Tek Yürek kampanyası Türk milletinin Ali Cenaplığını, zor günlerde kenetlenme ruhunu bir kez daha bizlere göstermiş oldu. Kampanya kapsamındaki yayın sonunda 115,1 milyar liralık bağış rakamına ulaşıldı. Atılan kısa mesaj sayısı 9 milyonu geçti. Hakikaten müthiş bir kampanya gerçekleştirilmiş oldu. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan 213 televizyon ve 562 radyo ortak yayın gerçekleştirdi. Bu da duyarlılığın aslında göstergelerinden biri olduğunu söyleyebiliriz. Sanatçılar, sporcular, ünlüler bu birlikteliğe ortak oldular ve telefonla bağışları topladılar. AFAD'a ve Kızılay'a gönderildi tüm yardımlar, gönderiliyor. Elbette diğer sivil toplum kuruluşlarına da yapılan yardımlar var. Her birinin yaraya merhem olmasını diliyoruz. Dakikada 70 bin mesaj atılması da aslında gösterilen ilginin en önemli noktalarından biri. Tabii benim dikkatimi çeken noktalardan birini de paylaşalım. Özellikle çocuklarımızın duyarlılığına sanıyorum ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yayın boyunca çocukların kumbaralarındaki paralarını yardım olarak göndermeleri 7'den 77'ye kenetlenmenin belki de en güzel örneklerinden birini oluşturdu. Şüphesiz ki bu iyilik yarışında her kuruşun değeri var ve dün akşam gördük ki kefen parasını bağışlayan da hac için biriktirdiği parayı veren de bu iyilik seferberliğinde yerini almış oldu. Allah bütün yardımları kabul etsin. Her kuruş derde deva olsun inşallah. Elbette dünkü kampanya önemliydi ama bunların sürmesi de acıların hızla hafifletilmesi ve yaraların sarılması bakımından oldukça değerli. AFAD'ın internet sayfasına girdiğiniz anda hemen her bankada açılmış hesap numaralarını görebiliyorsunuz efendim. afad.gov.tr adresinden gerekli bilgileri edinerek yardımlarınızı yapabilirsiniz. Türk Kızılay'a da bağışlarınızı ulaştırabiliyorsunuz. kızılay.org.tr adresine girdiğiniz anda çadırdan aşevine, zekat bağışından genel bağışa kadar seçenekleri bulabiliyorsunuz. Türkiye'den vatandaşlarımız mesaj kısmına tek yürek yazıp 2868'e gönderdiğinde Kızılay'a 50 liralık bağışını yapmış oluyor. Bunun yanı sıra yine tek yürek yazıp 1866'ya mesajınızı gönderdiğinizde bu kez AFAD'a bağışınız ulaşmış oluyor. Bu bilgileri de sizlerle paylaşmış olalım. Devlet millet el ele yaraların sarılması şüphesiz büyük önem taşıyor. Milletimizin her türlü destek ve yardımı yapma çabası bu acı günlerde en büyük teselli kaynaklarımızdan biri. Tabii devletin tüm kurumlarıyla bu çalışmalarda yer alması herkesin beklentisi. Bu yolda da AFAD koordinesinde çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayalım. Bunun yanı sıra tabii barınma, beslenme ve psikososyal destekler son derece önemli. Bu konuda da çalışmaların hala sürdüğünü vurgulayalım. Barınma, beslenme ve psikososyal destek grupları 11 il için seferber olmuş durumda. Kara, hava, deniz ve demir yolları vasıtasıyla hem tahliye hem de yardımları hızla bölgeye ulaştırma çalışmaları ön planda. Depremin 11. günü itibarıyla 283.410 çadır bölgeye sevk edilmiş durumda. Yani müthiş bir operasyon, yardım operasyonu yapıldığını bu rakamlardan da görüyoruz. Bunlardan 172 binden fazlası kurulmuş durumda. 54.297 konteyner ve 3 milyon 300 bine yakın battaniyenin de bölgeye sevk edildiği bilgisini de paylaşmış olalım. Kırgızistan'dan gelen otağlar var. Özbekistan ve Azerbaycan'ın gönderdiği çadırlar bölgeye kuruldu. Katar 10 bin konteyneri peyderpey gönderecek ve ilk parti şu an gelmiş durumda. Dolayısıyla barınma sorununun böylesi zorlu kış dönemlerinde çözülüyor olması engellerin aşılması bakımından büyük önem taşıyor. Depremin ilk anından itibaren Türkiye'ye desteklerini esirgemeyen dost, kardeş ve yardımsever ülkelere bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Elbette ilerleyen zamanda Türkiye'de bu ülkelerin ihtiyacı olduğu anda devreye girecektir. Beslenme konusunda da sorunların artık büyük ölçüde giderilmeye başlandığını söyleyebiliriz efendim. Zira devletin ilgili kurumları, Kızılay ve sivil toplum kuruluşları sayesinde bölgeye 352 mobil mutfak kurulmuş durumda. İkram araçları, mobil fırınlar, hizmet araçları, beslenme konusunda her türlü desteği sağlayacak efendim. Sözümüze bir virgül koyalım. Hemen bölgeye gidelim. Zira bölgede sıcak gelişmeler var. Bunlardan biri depremden etkilenen şehirlerimizden biri Şanlıurfa'ydı. Hemen Şanlıurfa'ya uzanalım. Şanlıurfa'da AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Meclis Milli Savunma Komisyonu üyesi Sayın Mehmet Ali Cevheri şu an telefon attığımızda kendisine seslenelim ve bölgedeki son durumu öğrenelim. Sayın Cevheri yayınımıza hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Öncelikle
Herkesin başı sağ olsun. Bütün ülkemizin
evet öncelikle başınız sağ olsun efendim.
evet, vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum.
Evet biz de sizin vasıtanızla Şanlıurfa'ya geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz efendim. Başınız sağ olsun. Şanlıurfa 6 Şubat'taki depremin etkilerini yaşamaya devam eden 11 ilimizden biri durumunda nasıl bir afetle karşı karşıya kaldı kent? Deprem geride neler bıraktı Sayın Cevheri?
Şimdi tabii belki 500 asırdır yaşanmamış bir deprem 7.7 ve 7.6 24 saat geçmeden iki büyük depremin olması 10 ildir, şimdi 11 ile çıktı Elazığ'ın da ilave olmasıyla ülkemizde büyük bir çapta bir yıkım meydana getirdi. Bundan Elazığ'la beraber yaklaşık 15 milyon insan etkilendi. Şimdi baktığımızda özellikle Şanlıurfa bu hususta başta mülki idaremiz, belediyelerimiz ve bizler çok kısa bir süre içerisinde organize olarak halkımızın yanında ilk saatlerden itibaren yer aldık. Tabii Şanlıurfa'da baktığımızda yıkılan bina sayısı 19 idi o süreçte. Ama arama kurtarma çalışması yapılan bina sayısı 7 idi. Bunlar tamamen 72 saat içerisinde bütün kurtarma çalışmaları yapıldı. Akabinde de depremin kalıntıları temizlendi. Şu anda yavaş yavaş Şanlıurfa normale dönmeye çalışıyor. Şu anda Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Ankara'dan gelen arkadaşlarımız ve diğer illerden gelen uzmanlarımızla birlikte depreme özellikle dağınıklık noktasında testler yapılıyor. Tabii hasarlı, az hasarlı, orta hasarlı ve yıkılması gereken binalar teker teker tespit ediliyor. Binası tespit edilen hemşerilerimiz de yavaş yavaş kendi konutlarına geçiyorlar. Diğer hemşerilerimiz de özellikle binası yıkılan ve yıkılması gereken, acil yıkılması gereken hemşerilerimiz de onlar için kalıcı yerler tesis ederek onları ikame etmeye çalışıyoruz.
Evet tabii siz bütün çalışmaları yerinde takip ediyorsunuz. Ne tür ihtiyaçlar var efendim? Bundan sonraki süreçte başka neler yapılması planlanıyor kentte?
Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle deprem bölgesi için yapılacak çalışmalarla ilgili ilk günden itibaren gerekli bütün bakanlarımız, bakanlar kurulumuz çalışmaları yapıyorlar. Malum biliyorsunuz Mart ayı başında 30 bin konutun inşasına başlanacak. Çünkü acil konut gerekiyor insanlarımız için. Bu hususta Şanlıurfa'da zaten işin içerisinde yer aldığı için inşallah konut noktasında Sayın Reis Cumhurumuzun riyasetinde ve dirayetiyle gerekli bir yıl içerisinde konutlarımız yapılacak. Şimdi şu anda baktığımızda tabii mesela Adıyaman, Hatay, Maraş bunlar Şanlıurfa'ya göre çok daha yıkımın fazla olduğu iller. Baktığımızda özellikle çadır, battaniye, gıda ihtiyaçlarını görüyoruz. Diğer noktalarda çok fazla ihtiyaç yok. Halen kaldırma çalışmaları yapılıyor diğer ilimizde ama Şanlıurfa zaten biz her akşam özellikle kriz merkezinde, güvenlik ve merkezimizde, acil durum merkezimizde koordinasyon toplantısı yapılıyor. Orada durumlar ele alınıyor. Her gün ne kadar bina denetlendi, daha ne kadar denetlenmesi gerekiyor, yıkılması gereken binalarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Şu anda Şanlıurfa'ya baktığımızda inşallah tabii Mart başında eğitim öğretime de başlanacak. Bu orada da etkilenen okul sayımız da var. Birkaç tane okulumuz da var. Onlar da diğer okullara öğrencilerimiz naklediliyor. Sağlık noktasında gerekli bütün çalışma yapılıyor. Şu anda Şanlıurfa diğer illere özellikle destek çıkmaya çalışıyor.
Evet tabii 11 ile yönelik olağanüstü hal uygulaması da başlatılmış oldu efendim. Kabine toplantısının ardından bazı kararlar açıklandı sizin de belirttiğiniz evet. Gibi. Bunlar nasıl yansıdı bölgeye? Ne tür katkıları olacak?
Tabii Cenab-ı Allah bir daha böyle afetleri yaşatmasın. Onu özellikle ifade edeyim. Şu vatandaşımız özellikle devletimizin ve bizlerin ilk andan itibaren yanında olmasından fevkalade memnun. Her gittiğimiz insan, her görüştüğümüz kardeşimiz, hemşerimiz Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Allah sen eksikliği vermesin diye dua ve niyazda bulunuyorlar. Şimdi bu konut bizim için önemli. Zaten Sayın Reis Cumhurumuz ilk bağlamda depremde etkilenen insanlara 15 bin lira kadar taşınma o desteği verileceğini, 5 bin lira 2 bin lira arasında kira yardımı yapılacağını ifade ettiler. Yine depremzedelere acil ihtiyaçları için 100 bin TL nakdi yardım yapılacak. Konutlarda da inşallah konutlarımızda vatandaşlarımıza teslim edildiğinde tekrar Türkiye kaldığı yerden ekonomik olarak gelişme ve büyümesine devam edecek. Tabii şu ana kadar baktığımızda özellikle Türkiye çapında 175 bin çadır kuruldu. Her bölgeye yardım kesintisiz bir şekilde özellikle ulaşılmaya çalışıldı. Kıyafet, gıda, temizlik ürünleri, battaniye, çadır ulaşıldı. Tabii bu hususta herkes üzerine düşeni yaptı. Baktığımızda emniyet mensubu kardeşlerimiz, jandarmamız, tuvayımız, efendim bütün bürokratlarımız, bütün memurlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, herkes üzerine düşeni fevkalade yerine getirdi. Bu arada da tabii ilk andan itibaren depremzede kardeşlerine yardım eden, özellikle İslam alemine, efendim yurt dışında bizlere destek çıkan bütün insanlık alemine de teşekkür ediyorum. İnsanımız dün akşam da biliyorsunuz Tek Yürek Türkiye sloganıyla ciddi bir yardım kampanyası başlatıldı. Evet. Orada da ciddi bir yardım yapıldı. Bu yardım miktarı gittikçe de artacaktır. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında herkes üzerine düşeni yaptı. Bugün Avrupa'da Almanya'daki kardeşlerimizle görüştüm. Orada da ciddi manada oradaki yaşayan kardeşlerimiz, Türk kardeşlerimiz yardım kampanyaları başlatmışlar. Herkes üzerine düşeni yapıyor. Türkiye insanı zaten Kadir Sinas'tır. Bu noktada hiçbir zaman darda olan kardeşini unutmaz. Şunu söyleyeyim, biz Urfa'da kendimiz bir taraftan yıkıntıların altında insanlarımızı kurtarmaya çalışırken diğer taraftan da Adıyaman'ın ihtiyaçlarını, gıda ihtiyacını, su ihtiyacını, yemek ihtiyacını, giyinme ve barınma ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyordum. Böyle alicana bir milletin mensubu olmaktan onur ve gurur duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Cenab-ı Allah böyle bir afet bir daha yaşatmasın hiçbir ülkeye, hiçbir topluma, hiçbir insanlık alemine. Tabii bizim bundan özellikle ders almamız gerekiyor. Yani konut inşaat sistematiğimizi değiştirmemiz lazım. Burada da ben özellikle ifade ediyorum. Mesela kamu binalarına da bir hasar meydana gelmedi. Yine TOKİ'nin yaptığı olduğu binalarda en ufak bir çatlak söz konusu değildi. Demek ki sağlam yapılırsa, efendim insanların oturabileceği şekilde sağlam inşa edilirse deprem öldürmüyor. Dolayısıyla çürük binalar, sağlam olmayan binalar da ciddi manada hasar meydana geliyor. Bu da bir şekilde bir şeydir, yani bir cinayettir. Buna para kazanma adına buna tevessül etmemek gerekiyor. Çünkü insanımız bizim için en önemlisidir. Her şey insanlık için. Cenab-ı Allah kainatı yaratmış, kainatın merkezine insanı koymuş. Dolayısıyla bu kadar değerli olan bir insanlık alemi için kolay kolay insanlar ölmemesi gerekiyor. Yani cinayet sadece silah çekip vurmak değildir. Bu şekilde ki hususlar da insanımız için ciddi manada bir yok olmaya sebep oluyor. Bir insan kolay kolay yetişmiyor. Yani bunun bilincinde olmak gerekiyor.
Evet, tabii yürütülen soruşturmalar da var efendim. Bunlarla ilgili gerekli işlemler tabii, yargı tarafından tabii. da yapılacaktır şüphesiz. Diliyoruz.
Evet.
Şanlıurfa'da, diğer illerimizde de yaralar sarılır.
1999 yılındaki depremden sonra yapılan binalarımızda varsa çok az hasar var veya az hasar, orta hasar, ama 1999 yılından önce yapılan binalarda genelde yıkılma söz konusu oldu.
Maalesef.
Burada özellikle ifade etmek istiyorum. 1999 deprem bizim için önemli bir ders oldu. Ama bundan sonraki süreçte de yine bundan, bu depremden ders almamız gerekiyor. Ve buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Gerçi Şanlıurfa deprem kuşağında değildi ama yaşanan deprem Şanlıurfa'yı ciddi manada etkiledi. Çünkü baktığımızda özellikle mesela Şanlıurfa'da 179 evladımız depremlerde vefat etti. 168 de Hatay, Maraş, Gaziantep, Adıyaman'da vefat eden hemşehrilerimizle beraber 347 bizim vefatımız söz konusu. Tabii yaralı olarak ciddi manada yaralı kardeşlerimiz vardı. 144 kardeşimiz de yaralı olarak binaların altından kurtarıldı. Bu da önemliydi. Şimdi Şanlıurfa'da şu anda Çevre Şehircilik İlmi dün akşamki rakamlar olarak 42.072 binada hasar tespit çalışması yapıldı. Buna acil yıkılması gereken 102 binamız, ağır hasarlı 375, orta hasarlı 562, az hasarlı 14.335 ve hasarsız 20.493 binamız da tespit çalışması yapıldı. Gittikçe hızlı bir şekilde Şanlıurfa'da bitirmeye çalışıyoruz ki diğer illerimize de destek olalım. Bunu da ifade etmek istiyorum. Şanlıurfa kısa bir süre içerisinde yaralarını sarıp kendi kardeşlerine yardım için özel gayret göstermektedir.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa'daki son durumu bizimle paylaştınız. Şüphesiz yaraların bir an evvel sarılması hepimizin ortak dileği. Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bir
Ben
kez
teşekkür
daha
ediyorum.
hem size hem Şanlıurfa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Sevgili
Hayırlı.
dinleyenlerimiz, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili ve Meclis Milli Savunma Komisyonu üyesi Sayın Mehmet Ali Cevheri telefon hattındaki konuğumuzdu. Şanlıurfa'daki son durumu paylaştı bizimle. Şanlıurfa'da 19 binanın yıkıldığını, 7 binada arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını vurguladı. Tabii Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar var. 42.072 binada hasar tespit edildi ve bunlardan 102'sinin acil yıkım kararı alınan binalar olduğunu vurguladı Sayın Cevheri. Diğer illerde vefat eden vatandaşlarımızla birlikte 347 Şanlıurfa vatandaşının da maalesef bu depremde hayatını kaybettiğini ifade etti. 144 yaralı kurtarıldı enkaz altından ve hala onların tedavileri devam ediyor. Acil şifalar diliyoruz her birine. Tabii bu deprem Şanlıurfa dışında bütün bölgeyi etkiledi. Etkilediği bölgeler arasında şüphesiz depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve Hatay, depremden ağır hasar gören iller arasında yer aldı. Bunlardan biri de Adıyaman. Adıyaman'da da büyük hasar oluştu. Hemen oradaki son durumu alacağız efendim. AK Parti Adıyaman Milletvekili, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Avukat Muhammed Fatih Toprak şu an telefon hattımızda. Sayın Toprak, yayınımıza hoş geldiniz.
Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hoş bulduk.
Efendim öncelikle başınız sağ olsun, geçmiş olsun diye diyelim size de.
Allah razı olsun. Tüm milletimizin başı sağ olsun. Milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Sağ olun.
Efendim 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen kentlerimizden biri Adıyaman. Bugün artık afetin üzerinden geçen 11. gündeyiz. Ne durumda kent? Afet geride nasıl bir tablo bıraktı?
Tabii şu anda depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ancak çok büyük bir hasarla, çok büyük bir yıkımla karşı karşıyayız. Yani bölgemizi çok maalesef kötü bir şekilde etkiledi bu deprem. Depremden dolayı şu anda enkaz olan 1166 tane binamız var. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Arama taraması biten binalarım bir kez kontroller yapılıyor. Tabii depremden 10 gün sonra dahi bulunan insanlarımız oldu. Kurtarılan insanlarımız oldu. Bunlar bizi teselli ediyor. Ancak tabii çok fazla can kaybımız da var. Bugün itibariyle Adıyaman merkezde 4.636, ilçelerle beraber 5.680 can kaybımız var. 17.042 yaralılarımız var. Yaralılarımızı da bir yandan hem Adıyaman'da hem bölgemizde hem Ankara, İstanbul Büyük Üniversite Hastanelerinde tedavileri devam ediyor.
Tabii kentin ihtiyaçlarının karşılanmasına da bir taraftan devam edildiğini biliyoruz. Bundan sonrası için ne tür çalışmalar yapılacak Sayın Toprak?
Tabii devletimiz, milletimiz el ele çok büyük bir yardımlaşma, büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Depremler kısa bir süre sonra büyük bir toparlanma oldu. Ülkenin her yerinden yardımlaşma ile ilgili malzemeler, gıda, çadır, soba gibi insani ihtiyaçlarımız ülkenin birçok yerinden memleketimize geldi. Tabii devam edecek. Yani şu anda çadırlarda olan, konteynerlerde yaşayan insanlarımız var. Ama bir an önce tabii bizler de insanlarımızın konutlara geçmesini istiyoruz. Bir an önce konutlarına geçmesi için çaba sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'a teşrif ettiler. Meclis Başkanımız Mustafa Şentop Adıyaman'a teşrif ettiler. Biz inşallah en kısa sürede yaraların sarılması, bir an önce insanlarımızın evlerinde, konutlarını yaşayabilmeleri için çaba gösteriyoruz. Ve inşallah hedefimiz 1 yıl içerisinde evlerine inşallah tekrar kavuşabilmeleri.
Evet tabii.
Ancak şöyle bir durum, tabii bu deprem Türkiye'nin %20'sini etkiledi. Yani özellikle Maraş, Hatay, Adıyaman bu anlamda çok fazla etkilendi. Çevre illerde tabii hasarlar oldu, ancak özellikle ilimizde de çok büyük hasar meydana getirdi.
Evet, bir an evvel yaraların sarılmasını diliyoruz. Bu noktada önemli bir detayı da sormak istiyorum efendim. Enkazda kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için yoğun çaba sarf edildi. Bu süreçte özellikle sosyal medya üzerinden Adıyaman'daki çalışmalara ilişkin de çeşitli iddiaların dile getirildiğini gördük. Gerekli müdahalelerin yapılmadığı, geç müdahale edildiği, yardımların ulaşmadığı gibi bazı söylemler muhalefet tarafından da dile getirildi. Siz bütün bu süreç boyunca Adıyaman'daydınız. Çalışmaları da yerinde görüyorsunuz. Bu iddialara ne söyleyeceksiniz efendim?
Tabii az önce de söylediğim gibi çok Türkiye'nin %20'sini etkiledi bu afet, bu deprem. Resmen kıyamet koptu. Ancak kısa bir süre içerisinde toparlandı ve Türkiye'nin her yerine büyük iş makineleri, vinçler, işte eskalatörler, kesici aletler hızlı bir şekilde ulaşılmaya çalışıldı. Ama dediğim gibi çok büyük bir afet, büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Böyle bir büyük bir afet en son 500 yıl önce gerçekleşti. Onun için dediğim gibi zor günler geçiriyoruz. İnşallah bu yaralar hep beraber milletimiz el ele inşallah saracağız.
İnşallah efendim. Bölgede halen yoğun bir mesainizin olduğunu biliyoruz. Yayınımıza katıldığınız için ben çok teşekkür ediyorum. İlerleyen programlarımızda sizi stüdyomuzda da ağırlamak istiyoruz. Kolaylıklar
İnşallah,
diliyoruz.
inşallah. Ben buradan öncelikle kahraman madencilerimize, sağlık çalışanlarına, arama kurtarma ekiplerine, AFAD gönüllülerine, çevre illerden, Türkiye'nin her yerinden burada arama kurtarma enkaz çalışmalarına katılan, yardımlaşma sağlayan, yine uluslararası Almanya'dan tutun Çin'e, Amerika'ya, Tayvan'a, bütün yardımda bulunan ülkeleri arama kurtarma ekiplerine çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
Çok sağ olun efendim. Gerçekten büyük bir dayanışma örneği sergilendi. Diliyoruz bu çalışma yaralarında hızlı sarılmasına vesile olur. Yayınımıza katıldığınız için bir kez daha teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı günler.
Sağ
Sağ
olun
olun.
efendim.
Herkese saygılar, sevgiler.
Teşekkür ediyoruz. Efendim AK Parti Adıyaman Milletvekili, Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Meclis Adalet Komisyonu üyesi Avukat Muhammed Fatih Toprak telefon attığımızda sorularımızı yanıtladı. 1166 bina Adıyaman'da hasar görmüş durumda. Arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. 5680 can kaybının gerçekleştiği bilgisini de aktardı Sayın Vekilimiz. 17.042 yaralı da tedavi görüyor hastanelerde. Kimi başka şehirlere nakledilmiş durumda. Diliyoruz Adıyaman'da da yaraların hızla sarıldığı bir süreci görürüz. Tabii bu noktada Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar son derece önemli. Kabinenin son yaptığı toplantı AFAD'da gerçekleştirildi. Acil ihtiyaçlar için 100 bin liralık nakdi yardımda bulunulacak tüm bu bölgeye. Depremzedeler için konutların temelinin gelecek ay başında atılması planlanıyor. Sayın Toprak'ın belirttiği gibi ve ilk aşamada 30 bin konutun temeli atılacak. Evlerin tamamının da bir yıl içerisinde bitirilmesi hedefleniyor. Tabii bu konutlar yapılırken fay hattında olmamasına özel önem verilecek. Zira 1999 öncesi yapılan binalarda büyük bir yıkım var. Bunun da sebebi o tarihlerdeki mevzuat yetersizliği olduğu söylenebilir. Tabii 1999 Marmara depremi önemli bir milat olmuştu. O tarihten sonra pek çok düzenleme yapıldı. Gerekli adımlar atıldı. Bunlara uyulduğu takdirde binaların sağlam kalabildiğini pek çok yerde gördük. Özellikle bazı kamu binaları ayakta kalan binalar arasında mühendislik gereklerine uygun şekilde yapılan inşaatlarda herhangi bir sorun yaşanmadığını aslında biz bu depremde bir kez daha gördük. Daha önce yapılan konutların da maalesef yıkıldığını görüyoruz. Bu noktada tabii yargı tarafından sürdürülen bazı çalışmalar var. Çok sayıda müteahhit gözaltına alınmış durumda. Onlarla ilgili soruşturmaların sonuçlarını da şüphesiz buradan paylaşacağız. Biraz önce belirtmiştim, Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararlar şüphesiz bu bölgede yaraların sarılması anlamında son derece önemli. Özellikle vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellef yararlanmış olacak. Bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklarda hazırlanmış durumda. Tüm bunlar bu bölgedeki deprem yaraların sarılması, bölgenin hızla normalleşmesi, insanların tıpkı geçmişte olduğu gibi 6 Şubat öncesinde olduğu gibi günlük hayatına tekrar dönebilmeleri için alınan önemli kararlar. Bunların da etkilerini süreç içerisinde şüphesiz göreceğiz. Eğitim son derece önemli. Bu konuda alınan kararlar var. Onları da paylaşalım. Milli Eğitim Bakanlığı eğitimle ilgili planlamaları yaptı. İlk ve orta dereceli okullar gelecek hafta başına kadar tatil edilmişti. 10 il dışında kalan yerlerde eğitim hafta başı itibariyle başlayacak efendim. Peki 10 ilde ne olacak? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremin yaşandığı illerde eğitim öğretime 1 Mart'tan itibaren başlanacağını açıkladı. İlçe ve okul bazında karar verilerek bu adımlar atılacak şüphesiz. Öğrenciler de riske edilmeyecek. Deprem bölgesindeki öğrenciler için diğer 71 ilde ek kapasiteler oluşturulmuş durumda. Çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanları taşımalı eğitim kapsamına alınmış durumda. Öğrenciler okullara ve konaklama alanlarına ücretsiz taşınacaklar bu bölgede. Üniversitelerle ilgili de süreç şekilleniyor. Üniversiteler ikinci yarı yılı uzaktan eğitimle sürdürecekler. Ancak staj zorunlu olan bazı alanlar var. Tıp, mühendislik gibi alanlar. Bunlar da YÖK'ün alacağı karar kapsamında bu süreci işletmiş olacaklar. Öğrencilerin barındıkları yurtlarda bu süreçte şüphesiz depremzedelerin kullanımına sunulmuş oldu. Bu da özellikle afetten etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyacının karşılanması bakımından son derece önemli. Biraz önce belirtmiştim. Son afette yıkılan tüm binaların %98'i 1999 yılı öncesinde inşa edilmiş. Hasar tespiti biten her yerde derhal inşaat çalışmalarına başlanacak. İlk inceleme sonuçlarına göre zayıf kolonlar, kalitesiz beton, yetersiz demir kullanımı, kolonların daha sonra kesilmiş olması, kirli dere kumunun kullanılması binaların yıkılmasında başlıca sebepler olarak öne çıkıyor ki bunlar artık bilim insanlarının da tespit ettiği gerçekler. Dolayısıyla özellikle kolon kesilmesi olayının nedenli soruna yol açtığını biz bu depremde bir kez daha yaşayarak gördük. Bu konuda diğer illerimizdeki vatandaşları, bina sahiplerini, bina yapanları bir kez daha uyarmış olalım. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da açıkladı efendim. 10 ilde 307.763 bina incelendi ve bunlardan 41.791'i yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı binalardan oluşuyor. Yapılan bir hesaplama da var. Atık yönetim uzmanlarına göre toplamda Erciyes Dağı kadar enkazın 11.500.000 kamyon seferiyle taşınması gerekecek. Bu konuda tabii örnek alınan ülkeler var. Amerika, Çin, Meksika gibi bu ülkelerdeki deneyimlerden yararlanılarak bir anlamda depremden etkilenen 11 ilde yeniden imar çalışması yapılmış olacak. İlk aşamada tabii acil ihtiyaçlar için konteynerlar kuruluyor. Depremzede vatandaşlarımız buralarda ilk aşamada barındırılmış olacak. Birçok şirketin bu konuda çalışma yaptığını biliyoruz. 30 bini aşkını şu an deprem bölgesine kurulmuş durumda. Bu sayının süreç içerisinde 150 bini de bulması bekleniyor. Prefabrik yaşam kentleri oluşturulmaya başlandı. Sanayi ve ticaret odaları bu konuda hakikaten deprem konusunda elini taşın altına koydular. Bunlar da şüphesiz önemli çalışmalar. Efendim Şanlıurfa ve Adıyaman'daki son durumla ilgili gelişmeleri aldık. Şimdi de Gaziantep'e uzanalım. Orada neler oluyor? Ne tür çalışmalar yapılacak? Telefon attığımızda AK Parti Gaziantep Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Sayın Mehmet Sait Kirazoğlu var. Sayın Kirazoğlu, yayınımıza hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Efendim yoğun koşturma arasında programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Size de başsağlığı diliyoruz. Geçmiş olsun temennilerimizi iletmek istiyoruz efendim.
Çok sağ olun. Ülkemizin, milletimizin başı sağ olun. Hakikaten Cumhurbaşkanı'nın asrın Türkiye'nin bir 13 milyon insanı etkiledi. Büyük bir afet ve ardına 7.6 büyüklüğünde bir afet yaşadık. Bunun etkilendi. Gaziantep'te Nur Dağı ilçemiz, Çevre Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre depremin en yoğun yaşandığı il olduğu yer oldu. Maalesef çok büyük kaybımız var. Ve bizim
Sayın Kirazoğlu, efendim sanıyorum telefon hatlarında bir sıkıntı var. Tabii bölgede deprem gerçekleşti ve bunun teknolojik aletleri de yansıması olumsuz oldu. Arkadaşlarımız sizi tekrar arasınlar efendim. Bu süreç içerisinde ben bölgeyle ilgili bilgileri aktarmaya devam edeyim müsaadenizle.
Tamam.
Evet, efendim depremin boyutları hakikaten oldukça büyük. Şüphesiz bu durumdan pek çok alan olduğu gibi iletişim de etkilendi. Özellikle GSM şirketleri son dönemde mobil bazı uygulamalarla iletişimdeki sorunu çözmeye çalışıyor ama telefon hatlarının da hala tam olarak sağlıklı çalışmadığını bazı noktalarda söyleyebiliriz. Az önce de Sayın Kirazoğlu yayınımıza bağlandığında bu durumu yaşamış olduk. Tabii bu noktada özellikle bölgedeki çalışmalar büyük önem taşıyor dedik. İlk aşamada konteyner kentlerin kurulacağını söylemiştim. 30 bini aşkını kurulmuş durumda. Bu sayının 150 bini bulması bekleniyor. Prefabrik yaşam kentleri oluşturulmaya başlandı dedik. Sanayi ve Ticaret Odaları bu konuda gerçekten elini taşın altına koydu. Pek çok kuruluş bu konuda çalışmalar yürütüyor. Bu kentlerin kurulacağı yerler arasında da şüphesiz Gaziantep'te olacak. Az önce Sayın Kirazoğlu'yla konuşuyorduk. Yayınımız kesilmişti. Şu an tekrar arkadaşlarım, program yapıcımız Murat Baran hatta olduğunu söylüyor Sayın Kirazoğlu'nun. Sayın Kirazoğlu, beni duyuyor musunuz efendim?
Evet, buyurun efendim.
Evet, son durum almak isteriz efendim. Gaziantep'te son durum nedir? Evet. Hasarlar ne ölçüde giderilebildi?
Şimdi Gaziantep kentinde çok şükür çok yıkımız yok ama iyi kayıplarımız var. Asıl felaketin en hep Nur Dağı'nda ve İstahiye'de şeyleri paylaşacak olursak 18 vatandaşımızı enkazlardan sattık. Ancak 3-800'ün üzerinde kaybımız var. Yine 3000 civarında binanın yıkıldığını, 11.000'den fazla binanın orta ve ağır hasarlı olduğunu söyleyebilirim. Burada 2000'in üzerinde arama 2000 personelin üzerinde arama ekibi 150 kurtarma aracıyla faaliyette bulundu. Hemen arama kurtarma çalışmalarını dün sabah itibariyle tamamladı. Arasında herhangi bir faaliyet kalmadı. Yıkılacak yaların yıkana başladık. Çadır kamplarımız oluşturulduk. Çadır kamplarımızın üzerinde oluşturuldu. 1700'ün üzerinde konteyner yerleştirildi. Mobil tuvaletler, mobil banyolar depremzedelere sunuldu. Sosyal hizmete sunuldu. İTİM Müdürlüğümüzün, Aile Sosyal Bakanlığımızın tamamı ekipleri faaliyet halindeler.
Sayın Kirazoğlu, efendim. Sanıyorum telefon hatları sağlık konuşma imkan vermeyecek. Yayınımıza şu an sesiniz oldukça kesik geliyor. Dolayısıyla
evet.
Dinleyenlerimizin anlamasında bir hayli zorluk var.
Evet, doğrudur.
Evet, maalesef tabii depremin etkilerini iletişim konusunda da yaşıyor.
Evet.
Yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Daha sağlıklı bir ortamda sizi stüdyomuzda önümüzdeki günlerde ağırlamayı istiyoruz efendim. Sevgili dinleyenlerimiz, tabii depremin etkileri biraz önce de belirttiğim gibi iletişim konusunda da maalesef bazı sıkıntılara yol açıyor. AK Parti Gaziantep Milletvekili, Meclis Milli Savunma Komisyonu Sözcüsü ve Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Sayın Mehmet Sait Kirazoğlu telefon hattımızdaydı. Verdiği bilgilerden bir kısmı belki sizlere de yansımış olabilir. Özellikle hasarın Nurdağ ve İslahiye ilçelerinde daha yoğun olduğunu ifade etti Sayın Kirazoğlu. 3000 binanın Gaziantep'te yıkıldığı bilgisini verdi. 11.000 bina orta ve ağır hasarlı görünüyor yapılan araştırma sonucunda. Şu an 2000 personel arama kurtarma çalışmalarına eşlik etmiş durumda Gaziantep'te. Tabii arama kurtarma çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyleyebiliriz Gaziantep'te de. Artık biraz daha depremzedelerin yaşam şartlarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların yapıldığı günlerden geçiyoruz. Bu noktada 1700'den fazla konteynerin de bu bölgeye kurulduğunu, mobil tuvaletlerin, mobil mutfakların hizmet vermekte olduğunu söyleyebiliriz. Gaziantep'te de kısacası 11 ilde depremin yaralarının sarılmaya çalışıldığı illerde bir şekilde vatandaşların artık günlük yaşamlarına dönebilmesi için gerekli altyapının sağlanmaya çalışılacağını söyleyebiliriz. Bu noktada tabii özellikle bina yapımları son derece büyük önem taşıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Önümüzdeki ay başından itibaren, Mart başından itibaren bina yapımları başlanacak ve bir yıl içerisinde deprem bölgesinde kalıcı konutların devam yapılması ve kullanıma hazır hale getirilmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra tabii depremin boyutlarına ilişkin çalışmalar var. Onu da belirtelim. Depremle ilgili gelişmeler dünya tarafından şüphesiz yakından takip ediliyor. Uluslararası kuruluşlar olayın boyutunu anladıktan sonra gerek Türkiye gerek Suriye yönelik yardımlara odaklanmış durumdalar. Dünya Sağlık Örgütü'nün tespitlerini de bu konuda paylaşalım. Zira Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da yüzyılın en kötü doğal afetine tanıklık ediyoruz değerlendirmesini yaptı. Bu nedenle de bir yardım çağrısı oldu. Bir vurgu Kluge'nin sözlerinde öne çıktı. Türkiye'nin yüzyıllardır diğer uluslara gösterdiği cömertliğin aynısını Türkiye'ye gösterme zamanı dedi Dünya Sağlık Örgütü Direktörü. Ve baktığımızda gerçekten pek çok ülkenin destekleriyle Türkiye'nin yanında olmaya çalıştığını görüyoruz. Pek çok kampanya düzenleniyor dünya genelinde. Önümüzdeki günlerde bunların da devamının geleceğini söyleyebiliriz. Dün akşamki Tek Yürek Türkiye kampanyası sırasında da Arnavutluk da dahil olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da yayına katıldığını, onların da bütün desteklerini sunduğunu gördük. Aynı şekilde özellikle Türk dünyasının bu noktada Türkiye'ye her türlü desteği sağlamakta olduğunu söyleyebiliriz. Kurulan otağlar, çadırlar, sağlanan yardımlar, gıda destekleri gerçekten büyük bir dayanışmanın sergilendiği günlerden geçiyoruz. Çok üzücü olay yaşadık, çok üzücü bir deprem yaşadık ama devamında sergilenen dayanışma, birliktelik gerçekten yaraların sarılması bakımından oldukça önemli. Tabii NATO'dan da bir açıklama geldi efendim. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldi ve kullandığı dikkat çekici ifadeler de var. İttifakımızın topraklarında NATO'nun kurulmasından bu yana görülen en ölümcül, en korkunç felaket nitelemesini yaptı bu deprem için. Dayanışma sembolü olarak da NATO'nun tüm ülkelerinde milyonlarca avroyu Türkiye'ye ulaştırmak için yardım kampanyası başlattıklarını bildirdi. Afetin boyutlarını anlatırken hem etkilediği nüfus hem de etkili olduğu alan bakımından değerlendirmeler şüphesiz ön plana çıkıyor. Zira Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin yıkıma yol açtığı coğrafya gerçekten de oldukça büyük. Yunanistan, Belçika gibi ülkelerin bütün sınırlarından daha geniş bir alanda bu afet yaşanmış oldu. 10 ilde birden bu denli yıkım yaratan bir afette tarihte pek yok. Dün de Elazığ bu afet kapsamına alınan illerden biri oldu. Yani Türkiye'de halen 11 il maalesef depremin acı izlerini taşıyor. Diliyoruz bu yapılacak çalışmalarla, devlet millet el ele yürütülecek kampanyalarla bu yaralarda hızlı bir şekilde sarılır. Efendim bölgeden bağlantılarla gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Son haberleri sizlere vermeye çalıştık. Programımızın da sonuna geldik. Hem yaptığımız telefon bağlantıları bu anlamda bölgedeki tabloyu bir kez daha ortaya koyması bakımından önemliydi. Diliyoruz depremin yaraları hızla sarılır. Allah benzer afetler göstermesin diyerek programımızı tamamlıyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte Ankara'dan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Sağlıcakla kalın.
Meclis gündemi.